19. ayrım, sayfa 212. Tacizci, Lars Kepler. 53. bölüm. Kemerlerinde acil durum alarmları, coplar ve şok tabancaları bulunan iki nöbetçi Margot'a eşlik ederek onu hava sızdırmaz kapılardan geçirdiler ve Rocky Kirkland'ın koğuşunun bulunduğu koridora soktular. Rocky odasındaki yatakta oturmuş, tabana yakın bir noktaya asılan televizyonda Formula 1 yarışı izliyordu. Pırıldayan arabalar pistte helikopter böcekleri gibi son sürat dönüp dururken metalik renk patlamaları yaşanıyordu. Margot, adım Margot Silverman, Ulusal Suçları Araştırma Şubesi'nde başkomiserim diye açıklama yaparak Rocky'nin çalışma sandalyesinde arkasına yaslandı. Rocky onun karnına bakarak, "Adem Havva'yı becermiş, sonra Havva hamile kalmış ve Kabil'i doğurmuş," dedi.
"Seninle konuşmak için Stockholm'dan buraya geldim."
"Demek tatil gününü önemsemiyorsun," dedikten sonra televizyona döndü. Margot sandalyeyi çekip oturarak "Sen önemsiyor musun?" diye sordu. "Bugün neler yaptın?" Rocky'nin yüzü sakindi. Burnu bir yerden kırılmış gibi görünüyordu. Yanakları kırlaşmış sakalıyla kaplıydı ve kalın ensesinde katlar vardı. Margot, "Bugün dışarı çıktın mı?" diye sordu ve bir süre bekleyip devam etti. "Egzersiz bahçesine çıkmamışsın ama belki dışarı çıkmanın başka yolları vardır." Rocky Kirkland hiçbir tepki vermedi. Gözleri ekrandaki arabaları takip ediyordu. Kapının yanındaki nöbetçilerden biri ağırlığını diğer ayağına verince kemerinde asılı duran anahtarlar şıngırdadı. Margot, "Dışarıdan kimlerle iletişim kurdun?" diye sordu. "Arkadaşlarınla mı, akrabalarınla mı, yoksa diğer hastalarla mı?" Ekrandaki turbo motorlar gürüldedi. Çıkardıkları sesler kuru ahşabı kesen motorlu testere sesini andırıyordu. Margot Rocky'nin çoraplı ayaklarına, yıpranmış topuklarına ve çoraplardan birinin gelişi güzel yapılmış yamasına baktı.
"Bana hiç ziyaretçi kabul etmediğin söylendi, bu doğru mu?"
Rocky cevap vermedi. Karnı kot gömleğinin altında sakince inip kalktı. Bir eli bacaklarının arasında duruyordu ve sırtını iki yastığa dayamıştı.
"Ama personelle şahsi ilişkin var değil mi? Bazıları uzun yıllardır burada çalışıyor olmalılar. Herhalde birbirinizi tanımışsınızdır, öyle değil mi?"
Rocky Kirkland sessiz kaldı. Televizyonda bir Ferrari sürücüsü hızla servis alanına girdi. Daha araba durmadan ekiptekiler lastiklerini değiştirmeye hazırdı.
"Yemeklerini diğer koğuşlardaki hastalarla yiyorsun ve onlarla egzersiz bahçesini paylaşıyorsun. En çok kimi seviyorsun? Yani bir isim vermen gerekseydi."
İçinde ayraç olarak kullanılan 60 kadar kırmızı iplik bulunan bir incil komodinin üstünde duruyordu. İncinin yanında kirli bir süt bardağı vardı. Ağaçların arasından süzülen gün ışığı penceredeki dikey parmaklıklardan içeri giriyordu. Margot sandalyede rahat edemeyerek kıpırdandı ve taburcu edilen iki hastanın adlarının bulunduğu defteri çantasından çıkardı.
"Jens Ramberg'i hatırlıyor musun? Peki Marek Semyonovic'i?" diye sordu. "Hatırlıyorsun değil mi?"
Bir araba başka bir arabayla çarpıştı ve bir duman bulutu içinde dönüp dururken parçaları yarış pistine saçıldı.
"Bugünün ilk saatlerinde ne yaptığını hatırlıyor musun?"
Margot bir süre bekledikten sonra kazağının tekrar oynatıldığı ekranın ışığı Rocky'nin yüzüne ve göğsüne vurduğu sırada yeniden ayağa kalktı. Nöbetçiler yanlarında Margot'la odadan çıkarken onunla göz göze gelmekten kaçındılar. Rocky Margot'un gittiğini fark etmemiş gibiydi. Margot park yerine doğru yürürken teknisyenin 30 kameradan birinde kendisini izlediğini hissedebiliyordu. Geri dönüş yolculuğuna çıkmadan önce arabada oturdu ve Rebecca Hanson'un cinayetiyle ilgili bulguları okudukça Rocky Kirkland sadece gözden uzaktaki bir takipçi bile olsa yeni cinayetlerle bir şekilde ilgisi olmalı diye düşündü. Margot Eric Maria Bargan Kirkland'ın adli psikiyatrik değerlendirmesini gerçekleştiren ekibin bir üyesi olduğunu gördü. Ekibin vardığı ve Rocky'nin mahkumiyetinin temelini oluşturan sonuçlar Eric ile Rocky arasındaki uzun sohbetlere dayanıyordu. Belli ki Eric onun güvenini kazanmayı başarmıştı. Margot Eric'in 100 kadar adli psikiyatrik değerlendirmenin parçası olduğunu ve 40 dava boyunca bilirkişi olarak çağrıldığını fark etti. 54. Bölüm. Adam Yusuf arabasında karısı Katrina'nın yanında oturuyordu. Katrina ellerine masaj yapıyordu ve el kreminin kokusu arabaya yayılıyordu. Hava kararırken Valhalla yolu üstündeki trafik oldukça seyrekti. Katrina'nın erkek kardeşi Fuad'ın punk sonrası dönemin gruplarından The Cure üzerine performansını izlemek üzere Dramatik Sanatlar Akademisi'ne gitmişlerdi. Orta yaşlı şarkıcı Robert Smith yüzünde hiç makyaj olmadan bir atlı karınca üstünde otururken ve Notre Dame Ortaokulu'ndaki yıllarını anlatırken gösterilmişti. Adam bir kırmızı ışıkla durdu ve Katrina'ya baktı. Karısı kaşlarını biraz fazla almış, bu da yüzüne biraz zalim bir ifade vermişti. ''Hiç konuşmuyorsun'' dedi. Katrina omuz silkti. Adam onun tırnaklarına baktı. Katrina tırnaklarını mordan pembeye geçiş yapan bir renge boyamıştı. Adam bu tırnaklar hakkında bir şeyler söylemeliydi. Katrina dedi. Neyin var? Katrina onu korkutan bir ciddiyetle gözlerinin içine baktı. Bebeği doğurmak istemiyorum diye açıkladı. İstemiyor musun? Katrina başını iki yana salladı ve yüzüne vuran kırmızı ışık yok oldu. Adam başını tekrar trafik ışıklarına çevirdi. Yeşil yanmıştı ama bir türlü ilerleyemedi. Katrina, çocuk istediğimden bile emin değilim diye fısıldadı. Daha yeni hamile kaldın dedi adam çaresizce. Fikrini değiştirip değiştiremeyeceğini görmek için bekleyemez misin? Katrina lafı dolandırmadan beklemeyeceğim dedi. Adam başıyla onayladı ve yutkundu. Bir araba birkaç kez korna çaldıktan sonra adamın arabasının sağından geçti ve tekrar kırmızı ışık yandı. Adam dörtlü flaşör düğmesine baktı ama düğmeye basma zahmetine girmedi. Pekala dedi. Kararımı verdim. Gelecek hafta kürtaj yaptırmak üzere bir randevu aldım. Seninle gelmemi ister misin?
Gerek yok.
Ama arabada bekleyebilirim. Sen de bu sırada...
Katrina sözünü keserek seni orada istemiyorum dedi.
Adam önce önlerindeki kavşakta giden arabalara sonra da Stockholm Olimpiyat Stadyumu'nun önünde geniş bir kavis çizerek uçan siyah kuşlara baktı. Onu kaybediyordu, korktuğu başına geliyordu. Son zamanlarda karısına her gün onu ne kadar sevdiğini göstermeye çalışıyordu. Ne de olsa birbirlerini seviyorlardı, gerçekten seviyorlardı. Ya da en azından adam sevdiklerini düşünüyordu. Peki ya Katrina her perşembe günü işten sonra Sephora'daki çalışma arkadaşlarıyla dışarı çıktığı konusunda yalan söylüyorsa ne olacaktı? Katrina bu buluşmalardan hiç bahsetmezdi. Adam da ona herhangi bir şey soracak ya da onunla gidecek kadar meraklanmazdı. Tekrar yeşil yandı ve adam gaza basarak yola devam etti. Svea yoluna yaklaştıkları sırada telefonu çaldı. ''Kimin aradığına bakabilir misin?'' Katrina telefonu vites kolunun yanındaki gözden alıp baktı. ''Patronun arıyor.'' Adam gözlerini bir saniyeliğine trafikten ayırarak telefonu aldı. Cılız bir sesle ''Margot'' dedi. ''Margot, geyik aynı geyik'' dedi. Sandra'nın odasındaki geyik gövdesinin kırık kenarı, Suzanne'la Kern'in elinde bulunan küçük başla %100 eşleşmişti. Margot nefes nefese kalmış gibi konuşarak, ''Videoda geyiği ilk gördüğümüzde tamamen çılgınlık gibi gelmişti.'' dedi. ''Ama bu cinayetlerin gerçekleşmeden çok önceden planlandığı, birinin kadınları kayda aldığı ve büyük olasılıkla haftalarca beklediği anlamına geliyor.'' Adam direksiyonu tutan ellerinin terlediğini hissederek ''Ama neden?'' diye sordu. ''Cinayetler bir dizi inci veya bir halka dolusu gül gibi birbirini izliyor.'' diye düşündü. Ölüm emri herhangi biri tetiği çekmeden çok önce veriliyor. Bunun bize teoride zaman kazandırması gerek ama pratikte öyle olmuyor. Çünkü biz olay yerini ya da kadını teşhis etmekte çok geç kalana dek katil videoları yüklemiyor. Margot, eski bir davayla bazı benzerlikler buldum dedi.
Ne dedin? Beni dinliyor musun?
Evet, affedersin. Adam Katrina'nın diğer tarafa çevrilen yüzüne bakarken Margot'un Salem'de işlenen eski bir cinayetle kurduğu benzerlikler, suçlu bulunan papaz, Rebecca Hanson'un harap olmuş yüzü ve ayarlanmış duruşu hakkında anlattıklarını dinledi. Margot Carlsud'deki güvenlik önlemlerini kontrol ettiğini ve birinin fark edilmeden dışarı çıkmasının imkansız göründüğünü söyledi. Adam tereddüt ederek o halde adamın bir suç ortağı ya da müridi olsa gerek. Tabii ortada bir taklitçi yoksa dedi.
Margot sence çok mu abartıyorum diye sordu.
Adam dürüstçe belki dedi.
Çekinceni anlayabiliyorum ama artık bir önemi kalmadı. Bakınca ne demek istediğimi anlayacaksın.
Adam gidip papazla konuşmamızı ister misin diye sordu.
Şu anda oradan dönüyorum.
Bu akşam Jenny ile büyük bir yemek daveti vermeyecek miydiniz? Margot ters bir şekilde
o gelecek hafta diye cevap verdi.
Peki papaz ne dedi?
Hiçbir şey, yüzüme bile bakmadı dedi Margot. Anlaşılan hiç de ilgi çekici değilim.
Aman ne güzel. Margot hoşgörülü bir biçimde kendisinden beklendiği gibi davrandı dedi.
Eric Maria Bark'ı bu yüzden adli psikiyatrik değerlendirmeler yapan ekibi almışlar. Adam insanları konuşturuyor.
Tanığımız hariç.
Neredeyse soruşturmanın tamamı Eric'in Kirkland'da yaptığı konuşmalara dayanıyor diye açıkladı Margot. O kadar çok malzeme var ki her detayı inceleyecek insanlar bulmamız gerekecek.
Peki bu ne kadar sürecek?
Ben de bu yüzden Eric Maria Bark'ı görmeye gidiyorum dedi Margot.
Şimdi mi?
Zaten arabadayım yani.
Adam ben de öyle diyerek güldü ama kesinlikle oraya gitmeyi düşünmüyor.
Margot tatlılıkla sözünü keserek söylemeden edemeyeceğim. Sen de gelseydin harika olurdu dedi.
55. Bölüm.
Eric İsveç Psikiyatri Birliği dergisinin bir nüshasını kucağına alarak okuma sandalyesinde oturmuş Nelly ile Martin'deki akşam yemeğini düşünüyordu. Çift onu kavisli pencereleri ve eski bir yelkenli yatının kaptan köşküne benzeyen bir terası olan kocaman ve modern evlerine sık sık davet ederdi. Martin yemekten sonra kravatını çıkarmış ve elinde bir kadeh Calvados'la evi gezdirmişti. Çalışma odasında Westfalia'daki teyzesinin yakın zamanda hediye ettiği çok büyük olmayan bir yağlı boya tablo vardı. Tabloda kasvetli bir melek resmedilmişti. Tablonun korkunç olduğunu düşünen Nelly onu Eric'e vermeye çalışmıştı. Martin de ona arka çıkmıştı. Fakat Eric bu teklifi reddetmişti. Çünkü Martin'in aslında tabloyu elinde tutmak istediği belliydi. Martin Sidney'den gelen bir telefona cevap vermek zorunda kalınca Eric ile Nelly bilardo odasına gitmişlerdi. Nelly kendine biraz daha şarap koymuştu. Zaten oldukça sarhoştu. Gözleri nemliydi. Masanın yükseltilmiş kenarına yaslanmıştı. Martin porno izliyor diye gevelemişti.
Eric yeşil çuhanın üstünde bir top yuvarlayarak neden böyle düşünüyorsun diye sormuştu.
Umursamıyorum. Sapıkça şeyler değil.
Bu seni üzüyor mu?
Kıskanmıyorum ama bilmiyorum, kadınları görmelisin. Gençler, güzeller ve benim denemeye asla cesaret edemeyeceğim şeyler yapıyorlar demiş ve uzanıp Eric'in dudaklarına dokunmuştu. Konuş onunla.
Nelly ağzını yayarak
önemli olan tek şey gençlik mi diye sormuştu.
Benim için değil.
Peki o halde önemli olan nedir? Ne istiyorsunuz? Bir erkek sahiden ne ister diyerek hafifçe sallandı Nelly.
Eric onu yatak odasına götürmüş fakat Nelly kahverengi elbisesini çıkarmadan önce oradan ayrılmıştı. Nelly, Dunderreed bölgesindeki işkence mağdurlarının kaldığı birimden iki İranlı hasta hakkında konuşmak üzere onu çağırdığında Eric yemek için teşekkür etme fırsatı yakalamıştı. Nelly sadece gülmüş ve daha fazla sarhoş olup utanç verici şeyler yapmadığı için minnettar olması gerektiğini söylemişti. Eric koltuğunda arkasına yaslandı ve daha önceden bir başına açtığı şampanya şişesini düşündü. Şişeyi bir miktar argon gazıyla mühürlemişti. Şimdi bir bardak şarap içecek olsa tadı bu asil gaz sayesinde taptaze olacaktı. Eric bir arabanın farlarının büyük camdan içeri yayıldığını gördüğünde beni baş ağrımdan bu kurtarabilir diye düşündü. Kısaca iç geçirerek ayağa kalkıp gazeteyi sigara sehpasının üstüne koydu. Terliklerini yerde bıraktı ve kapıyı açmaya gitti. Margot'un güçlükle arabadan inip kendisine el sallamasını izledikten sonra girişe başka bir araba yanaştı. Kısa siyah saçlı genç bir adam aceleyle Margot'un yanına gitti ve ona bir şeyler söyledi. Arkalarından güzel, parlak gözlü ve ciddi yüz ifadeli genç bir kadın geldi. Eric, Margot'un ve cinayet soruşturmasında birlikte çalıştıkları bir meslektaşı olarak tanıttığı genç adamın elini sıktı. Genç kadın kapı ağzında duraksadı, siyah paltosu yağmurdan ıslanmıştı ve çok üşümüş gibi görünüyordu. Adam beklenmedik bir utangaçlıkla, ''Karımı eve bırakacak vaktim olmadı.'' diye açıkladı. ''Bu Katrina.'' Katrina usulca, ''Adam arabada beklememi istemedi.'' dedi. Eric onun elini sıkarak, ''Elbette içeri buyurun.'' dedi. ''Ne harika tırnaklar.'' diyerek onlara birkaç saniye daha bakmak için elini tutmayı sürdürdü. Katrina şaşırarak gülümserken koyu renk gözleri hemen ısındı. Eric paltolarını çıkarmaları için onları içeri davet etti, sonra ön kapıyı kapatmak üzere verandaya çıktı. Yağmur leylak ağacının yaprakları arasından usulca ve ritmik olarak damlıyordu. Yol sokak lambalarının altında pırıldıyordu. Eric ansızın kendi bahçesinde uzun boylu birinin silüetini gördü. El arabasının yanındaki cılız ardıç ağacını gördüğünü düşünerek dışarıdaki ışığı açtı. Eric kapıyı kapatıp konuklarını kütüphaneye götürürken biraz utanmış gibi görünen Katrina durdu. ''Büyük olasılıkla konuşmalarınızı duymamam gerek.'' dedi. Eric, ''İsterseniz burada oturabilirsiniz.'' diyerek raftan büyük bir kitap aldı. ''Sizi bilmem ama ben Caravaggio'ya bağımlı sayılırım.'' dedi. Sanat kitabını masaya koyduktan sonra dedektiflere çalışma odasına kadar eşlik etti. Ardından kapıyı kapattı. Margot bir çırpıda, ''Bugün üçüncü bir kurban bulduk.'' dedi.
''Eric, üçüncü bir kurban mı?'' diye tekrarladı.
''Bunu bekliyorduk ama yine de sarsıldık.''
Margot karnına baktı ve dudaklarının kenarları büyük olasılıkla yorgunluk yüzünden hafifçe seyirdi. Alnında kaşlarının arasına kadar uzanan derin bir çizgi vardı. Eric sakince, ''Size nasıl yardımcı olabilirim?'' diye sordu.
Margot başını kaldırıp onun yüzüne bakmadan, ''Rocky Kirkland adında bir adam tanıyor musunuz?'' diye sordu.
''Tanımalı mıyım?''
9 yıl önce yapılan bir adli psikiyatrik değerlendirmenin ardından psikiyatrik bakıma mahkum edildiğini biliyor olmalısınız.''
''Elbette, eminim öyle olmuştur.'' dedi Eric usulca.
Margot Rocky'nin adını verir vermez Eric onun her şeyi bildiğini ve foyasının meydana çıktığını düşündü.
''Margot, siz de ekibin bir parçasıymışsınız.'' diye açıkladı. ''Eric, pekala.'' dedi. ''Olanlarla yüzleştirildiği farklı senaryolar kurgulayarak ve kendisini konunun dışında tuttuğu halde yalan olarak nitelendirilemeyecek olası tepkiler ve cevaplar hayal ederek saatlerini geçirmişti.''
''Ve Rocky'nin size güvendiğine inanmak için geçerli sebeplerimiz var.''
''Bunu hatırlamıyorum. Fakat...''
Margot fazla açıklama yapmadan, ''Rocky Salem'de bir kadını şu anda soruşturduğum cinayetleri anımsatacak şekilde öldürmüş.'' dedi. Eric tıpkı planladığı gibi,
''Eğer serbest bırakıldıysa ve yine cinayet işlemeye başladıysa, o zaman şartlı tahliye sürecinde bir şeyler fena halde ters gitmiş demektir.'' diye cevap verdi.
''Margot serbest bırakılmamış. Hala Karsüden'de ve tesisten hiç ayrılmamış.'' dedi. ''Oraya daha yeni gittim ve güvenlik şefiyle konuştum.''
19. ayrımın sonu. Sayfa 222.